Bu kitap Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü tarafından Antalya Ticaret ve Sanayi Odası için Canan Atay tarafından okunmaktadır. Kitabın adı 12 Derste Avrupa. Kitabın yazarı Pascal Fontaine. Kitabın yayın evi Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen Türkiye'de AB Bilgi Bürolarının desteklenmesi projesi tarafından Türkçe'ye çevrilip Türkiye'de basılmıştır. 12 Derste Avrupa. Sayın Pascal Fontaine, Jean Monnet'in eski asistanı ve Paris Siyasi Etütler Enstitüsü profesörü. Bu kitapçı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar B-1049 Brüksel. Kitapçık metni Ekim 2006'da tamamlanmıştır. Kapak ve bölüm illüstrasyonları Reporters. İçindekiler. 1. Neden Avrupa Birliği? Sayfa 4. 2. 10 tarihi adım. Sayfa 8. 3. Genişleme ve komşuluk politikası. Sayfa 12. 4. AB'nin işleyişi nasıldır? Sayfa 16. 5. AB ne yapar? Sayfa 22. 6. Tek pazar. Sayfa 28. 7. Ekonomik ve parasal birlik ve avro. Sayfa 32. 8. Bilgiye dayalı bir topluma doğru. Sayfa 36. 9. Vatandaşların Avrupası. Sayfa 40. 10. Özgürlük, güvenlik, adalet. Sayfa 44. 11. Dünya sahnesinde Avrupa Birliği. Sayfa 48. 12. Avrupa için nasıl bir gelecek? Sayfa 54. Avrupa'nın bütünleşme sürecinde önemli tarihler. Sayfa 58. Başlarken, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde halkın tüm kesimlerini bilgilendirmek amacıyla Avrupa Komisyonu, Türkiye Delegasyonu ve ev sahibi kuruluşlar işbirliğinde 1995 yılında kurulan AB Bilgi Büroları Ağı, 11 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği ve AB-Türkiye ilişkileri konusunda yerel bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin 13 ilinde Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Mersin, Samsun, Trabzon, Van ve Edirne faaliyet gösteren bilgi büroları bulundukları illerde Avrupa Birliği ile ilgili doğru ve güncel bilgiye en yakın noktayı temsil etmektedir. Geçtiğimiz 11 yılda 50 binin üzerinde soruyu yanıtlayan ve 450 bine aşkın kitap ve yayın dağıtan bürolar bulundukları illerin yanı sıra ile bağlı ilçe ve köylerde ayrıca bölgelerindeki komşu şehirlerde de etkin bir şekilde bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır. Ekonomi, çevre, eğitim, kültür, bilim, teknoloji, tüketiciler, sosyal politika gibi Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde reform gerçekleştirdiği ve düzenleme yaptığı birçok politika alanında yapılan bireysel bilgilendirmelerin yanı sıra seminer, panel, çalıştay, fuar, sergi, kültürel etkinlikler gibi bilgilendirme araçlarından yararlanılarak daha geniş hedef kitlelere de ulaşılmaktadır. 1996 yılında ilk adımı Gaziantep Ticaret Odası'nda kurulan büro ile atılan AB Bilgi Büroları Ağı, 2007 yılında faaliyetlerinin kapsamını genişleterek bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra kültürel faaliyetler, eğitimler, görsel malzeme üretimi ve yayınları da kapsayan daha geniş bir yelpazede hizmet vermeye başlamıştır. Bu amaçla Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile Aralık 2006'da imzalanan Türkiye'de Bilgi Büroları Ağı'nın desteklenmesi projesiyle ilgili Gaziantep Ticaret Odası Bilgi Büroları'nın eş güdümünü üstlenmiştir. Projenin temel hedefleri arasında AB Bilgi Büroları faaliyetlerinin etkin şekilde gerçekleştirilmesi, teknik ve profesyonel kapasitelerinin güçlendirilmesi ve büroların bulundukları bölge ve illerde tanınırlık ve görünürlüğünün artırılması bulunmaktadır. Proje kapsamında ayrıca Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar Ofisi tarafından hazırlanan ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından geçtiğimiz yıllarda basılan bazı kitapların yeniden basımı da gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Türkçeleştirilen 12 Derste Avrupa isimli yayın, vatandaşların AB hakkındaki sorularına cevap veren bir yayındır. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu mali desteğiyle üretilen ve 13 ildeki bilgi büroları aracılığıyla aracılığıyla dağıtılacak olan bu yayının tüm okurlara yararlı olmasını temenni ederiz. Türkiye'de AB Bilgi Büroları Ağı'nın desteklenmesi projesi. Ekim 2007. 1. Neden Avrupa Birliği? Sayfa 4. Avrupa'nın 21. yüzyıldaki misyonu. Halkları için barış, zenginlik ve istikrar sağlamak, kıtadaki bölünmelerin üstesinden gelmek, halkların güvenlik içinde yaşamalarını sağlamak, dengeli ekonomik ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmak, küreselleşmenin getirdiği güçlükleri alt etmek ve Avrupa halklarının çeşitliliğini korumak, sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı çevre, insan haklarına saygı ve sosyal piyasa ekonomisi gibi Avrupalıların paylaştığı değerleri korumak. 1. Barış ve istikrar. Avrupa'nın birleşmesi fikri gerçek bir siyasi hedef haline gelmeden önce yalnızca düşünürlerin ve vizyon geliştiricilerin düşüncelerindeki bir hayaldi. Örneğin insani ideallerden esinlenen Victor Hugo, huzurlu bir Avrupa Birleşik Devletleri hayal etmişti. Ancak bu hayal, 20. yüzyılın ilk yarısında kıtayı harabeye çeviren korkunç savaşlarla yerle bir oldu. Ancak 2. Dünya Savaşı'nın yıkıntılarından yepyeni bir umut doğdu. Savaş sırasında totaliter yönetimlere karşı koyan halklar, artık Avrupa'da uluslararası nefrete ve rekabete bir son verme ve ebedi barışın koşullarını oluşturma konularında kararlıydılar. 1945 ile 1950 yılları arasında bir avuç cesur devlet adamı, ki bunların içinde Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi ve Winston Churchill de bulunuyordu. Halklarını yeni bir döneme girmeye ikna etme yönünde çalışmalar yaptılar. Ortak çıkarlara dayanan ve yasal düzenlemelerle ülkeler arası eşitliği güvenceye alan anlaşmalara dayandırılan yeni yapılanma Batı Avrupa'da oluşturulacaktı. Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman aslında Jean Monnet tarafından ortaya atılmış olan bir fikri temel alarak 9 Mayıs 1950'de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun ECSC kurulmasını önerdi. Bir zamanlar birbirlerine karşı savaşmış olan ülkelerde kömür ve çelik üretimi ortak bir yüksek otoritenin gözetiminde toplanacaktı. Savaşın ham maddeleri pratik bir biçimde ama daha çok da sembolik olarak barış ve uzlaşmanın araçlarına dönüştürülüyordu. 2. Avrupa'nın tekrar bir araya gelmesi. Avrupa Birliği 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra Almanya'nın birleşmesine ön ayak oldu. Sovyetler Birliği'nin 1991'de tarihe karışmasıyla Orta ve Doğu Avrupa'daki eski komünist ülkeler yıllarca sürmüş olan Varşova Antlaşması'nın otoriter boyunduruğundan sonra geleceklerini demokratik Avrupalı ulusların oluşturduğu aileyle birleştirmeye karar verdiler. Büyüme süreci halen devam ediyor. Türkiye ve Hırvatistan'la katılım müzakereleri Ekim 2005'te başladı. Bu arada birçok Balkan ülkesi de bir gün AB üyeliğine varacak olan yola çıkmış bulunuyor. 3. Güvenlik ve asayiş. Avrupa 21. yüzyılda halen güvenlik ve asayiş meseleleriyle karşı karşıya. AB üyelerinin güvenlik ve asayişini sağlamak üzere etkili önlemler almak zorundadır. AB sınırlarının ötesindeki Balkanlar, Kuzey Afrika, Kafkaslar ve Orta Doğu gibi bölgelerle yapıcı çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Ayrıca müttefikleriyle, özellikle de NATO içindekilerle birlikte çalışarak ve gerçek bir ortak Avrupa güvenlik ve savunma politikası geliştirerek askeri ve stratejik çıkarlarını korumalıdır. İç ve dış güvenlik madeni bir paranın iki yüzü gibidir. Terörizme ve organize suçlara karşı mücadele, AB ülkelerindeki polis güçlerinin birbirleriyle yakın biçimde birlikte çalışmalarını gerektirir. AB'yi herkesin adalete eşit erişiminin olduğu ve yasalarla eşit biçimde korunduğu bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı haline getirmek yeni bir amaçtır ve hükümetlerin yakın işbirliğini gerektirir. Farklı AB ülkelerindeki savcı, yargıç ve polis memurları arasında işbirliğine katkıda bulunan Avrupa Polis Bürosu, Europol ve Eurojust gibi kuruluşlar bu alanda daha etkin ve etkili bir rol oynarlar. 4. Ekonomik ve sosyal dayanışma. Avrupa Birliği siyasi bir hedef olarak barışa ulaşmak için oluşturulmuştu. Ancak birliğin dinamizmi ve başarısı ekonomideki faaliyetlerinden kaynaklandı. AB ülkeleri dünya nüfusunun küçük bir yüzdesini oluşturur. Bu nedenle de dünya üzerindeki diğer büyük ekonomilerle rekabet edebilmek ve ekonomik büyümeyi güvenceye alabilmek için birlik oluşturmayı sürdürmeleri gerekir. Hiçbir AB ülkesi tek başına dünya ticaretine katılmak için yeterince güçlü değildir. Avrupa tek pazarı, şirketlere dünya piyasalarında etkili biçimde rekabet edebilmeleri için hayati bir alan sunmaktadır. Ancak Avrupa çapında rekabet özgürlüğünün Avrupa çapında dayanışmayla dengelenmesi gerekmektedir. Bunun Avrupa vatandaşları için çok anlaşılabilir yararlar sağlayacağı açıktır. Sel ya da benzeri başka bir doğal felaketle karşı karşıya kaldıklarında AB bütçesinden yardım alırlar. Avrupa Komisyonu'nun yönettiği yapısal fonlar, Avrupa'nın farklı bölgelerindeki eşitsizliklerin azaltılmasında AB'nin ulusal ve bölgesel otoritelerinin çabalarını cesaretlendirmekte ve bu çabalara katkıda bulunmaktadır. AB bütçesinden gelen kaynaklar ve Avrupa Yatırım Bankası'ndan EIB sağlanan krediler, Avrupa'nın taşımacılık altyapısını, örneğin otoyol ve yüksek hızlı demiryolu ağlarının genişletilmesi gibi iyileştirmede kullanılır. Böylece uzaktaki bölgelere daha kolay ulaşılabilirken Avrupa içi ticarette artmış olur. AB'nin ekonomik başarısı kısmen yarım milyar tüketiciye sahip tek pazardan olabildiğince çok kişinin ve ticaretin yararlanma becerisiyle ölçülecektir. 5. Küreselleşen dünyada kimlik ve farklılıklar. Avrupa'nın sanayi sonrası toplumları giderek karmaşık bir hal almaktadır. Yaşam standartları düzenli olarak arttığı halde zenginle yoksul arasında halen belirgin bir uçurum bulunmaktadır. Yaşam standartları AB ortalamasının altında olan ülkelerin katılımıyla gerçekleşen büyüme bu uçurumu genişletmiştir. AB ülkelerinin bu uçurumu daraltmak için birlikte çalışmaları çok önemlidir. Ancak bu çabalar AB ülkelerinin farklı kültür ve dil özelliklerinden ödün vermek adına yapılmamaktadır. Tam tersine birçok AB etkinliği, bölgesel özelliklere ve zengin gelenek ve kültürel farklılıklara dayanan yeni bir ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesine yardım eder. Avrupa'nın yarım yüzyıllık birleşmesi AB'nin bir bütün olarak parçalarının toplamından daha büyük olduğunu göstermiştir. Üye ülkelerin tek başına sahip olduğundan daha fazla ekonomik, sosyal, teknolojik, ticari ve politik güce sahiptir. Avrupa Birliği olarak birlikte hareket etmenin ve tek ses olmanın katma değeri vardır. Neden? Çünkü AB dünyanın önde gelen bir ticari gücüdür. Ve bu nedenle de 149 ülkenin oluşturduğu Dünya Ticaret Örgütü, WTO, Çin'de ve hava kirliliği ile iklim değişikliği hakkındaki Kyoto protokolünün uygulanmasında olduğu gibi uluslararası müzakerelerde belirleyici bir rol oynar. Çünkü çevre koruma, yenilenebilir enerji kaynakları, gıda güvenliğinde önlem ilkesi, biyoteknolojiye etik yaklaşım ve yok olmakta olan türlerin korunması gibi sıradan insanları etkileyen duyarlı konularda net bir tavır alır. Çünkü 2002'de Johannesburg'da toplanan dünya zirvesiyle bağlantılı olarak tüm dünyada sürdürülebilir kalkınma için önemli girişimler başlatmıştır. Birlikten güç doğar şeklindeki eski atasözü bugünün Avrupalılarına son derece uygun düşmektedir. Ancak Avrupa'nın birleşme süreci halkların gelenekleri ve kültürü gibi yaşamın farklı yanlarını ortadan kaldırmamıştır. Aslında çeşitlilik AB'nin temel değerlerinden biridir. 5. Değerler. AB, insani ve ilerici değerlere katkıda bulunmayı ve insanlığın gerçekleşmekte olan büyük küresel değişimlerin kurbanı olmayıp onlardan yararlanmasını sağlamayı ister. İnsanların gereksinimleri yalnızca piyasa gücüyle ya da tek taraflı biçimde dayatmalarla sağlanamaz. Yani AB, vatandaşlarının büyük bir çoğunluğunun desteklediği bir insanlık görüşü ve bir toplum modeli demektir. Avrupalılar insan haklarına, sosyal dayanışmaya, serbest girişimciliğe, ekonomik büyümenin meyvelerinin eşit dağılımına, korunan bir çevreye sahip olmaya, kültür, dil ve din farklılıklarına karşı saygıya ve gelenek ve ilerlemenin uyumlu karışımına yönelik bir inancı içeren zengin değerler mirasını sahiplenmektedir. Aralık 2000'de Nice kentinde açıklanan Avrupa Birliği Temel Haklar Sözleşmesi, bugün AB üyesi devletler ve onların vatandaşları tarafından kabul edilen tüm hakları beyan etmektedir. Bu değerler Avrupalılar arasında bir akrabalık bağı oluşturur. Buna bir tek örnek vermek gerekirse tüm AB ülkelerinde ölüm cezasının kaldırıldığını söyleyebiliriz. 2. 10 Tarihi Adım, Sayfa 8. 1951, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 6 kurucu üye tarafından kuruldu. 1957, Roma Antlaşması'yla bir ortak pazar kuruldu. 1973, topluluk 9 üye ülkeye çıktı ve ortak politikalar geliştirildi. 1979, Avrupa Parlamentosu'na ilk doğrudan seçimler yapıldı. 1981, Akdeniz'i içine alan ilk genişleme gerçekleşti. 1993, tek pazar sonuca ulaştı. 1993. Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği kuruldu. 1995. AB büyüyerek 15 üyeye çıktı. 2002. Avro banknotları ve madeni paraları dolaşıma sunuldu. 2004. Birliğe 10 ülke daha katıldı. 1. Schuman Bildirgesi 9 Mayıs 1950'de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kurmayı önerdi. Ve bu öneri 18 Nisan 1951'de Paris Antlaşması ile hayata geçti. Böylece 6 kurucu ülke, Belçika, Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda arasında ortak bir kömür ve çelik pazarı oluştu. Amaç, İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın zafer kazanan ve yok olan ulusları arasında barış tesis etmek ve paylaşılan kurumlar içinde işbirliğiyle eşit bir şekilde bu ülkeleri bir araya getirmekti. 2. Daha sonra 25 Mart 1957'de kurucu 6 ülke Roma Antlaşması ile her türlü ürün ve hizmeti kapsayan daha geniş tabanlı bir ortak pazar olan Avrupa Ekonomik Topluluğunu AET kurmaya karar verdi. Bu 6 ülke arasında 1 Temmuz 1968'de gümrük işlemleri tamamen kalktı ve yerine 60'lı yıllarda özellikle ticaret ve tarımda ortak politikalar oluşturuldu. 3. Bu ortak girişim o kadar başarılıydı ki Danimarka, İrlanda ve Birleşik Krallık da topluluğa katılmaya karar verdiler. İlk büyüme üye sayısının 6'dan 9'a çıkması 1973 yılında oldu. Aynı zamanda yeni sosyal ve çevresel politikalar uygulanmaya başladı ve 1975'te Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu kuruldu. 4. Avrupa Topluluğu Haziran 1979'da belirgin bir adım atarak doğrudan evrensel oy kullanma hakkıyla ilk Avrupa Parlamentosu seçimlerini gerçekleştirdi. Bu seçimler her 5 yılda bir yapılmaktadır. 5. Yunanistan 1981'de topluluğa katıldı ve 1986'da İspanya ile Portekiz onu takip ettiler. Bu katılımlar topluluğun Güney Avrupa'daki varlığını güçlendirirken bölgesel yardım programlarının genişletilmesi de daha acil hale geldi. 6. 1980'li yılların başlarında tüm dünyayı saran ekonomik durgunluk bir Europesimizm, Avrupa'ya özgü karamsarlık dalgası başlattı. Ancak 1985'te Jacques Delors başkanlığındaki Avrupa Komisyonu, Avrupa Tek Pazarı'nın 1 Ocak 1993'te tamamlanmasına yönelik zaman çizelgesini içeren Beyaz Kitabı yayınladığında yeni umutlar yaşardı. Bu iddialı hedef, Şubat 1986'da imzalanmış olup, 1 Temmuz 1987'de yürürlüğe giren Tek Avrupa Senedi içinde saygın bir yere sahip oldu. 7. Avrupa'nın siyasi oluşumu 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla önemli ölçüde değişti. Duvarın yıkılması iki Almanya'nın Ekim 1999'da birleşmesine ve Sovyet denetiminden kurtulan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine demokrasinin gelmesine yol açtı. Aynı zamanda üye devletler, başkan ve başbakanlardan oluşan Avrupa Konseyi'nin Aralık 1991'de Maastricht'te benimsediği yeni Avrupa Birliği Antlaşması üzerinde tartışıyorlardı. Anlaşma 1 Kasım 1993'te yürürlüğe girdi. Hükümetler arası işbirliği bölgelerini var olan birleşik topluluk yapısına ekleyen Maastricht Antlaşması Avrupa Birliği'nin yani AB'yi oluşturdu. 8. Bu yeni Avrupa dinamizmi ve kıtada değişen jeopolitik durum 3 yeni ülkenin Avusturya, Finlandiya ve İsveç'in 1 Ocak 1995'te AB'ye katılmasına yol açtı. 9. Bu sırada AB o zamana kadar en parlak başarısına doğru tek para oluşturmaya doğru ilerliyordu. Avro 1999'da nakit dışı mali işlemler için tanıtıldı. 3 yıl sonra da banknot ve madeni paralar Euro bölgesi denilen 12 ülkede dolaşıma çıkarıldı. Avro bugün Amerikan dolarının yanı sıra tüm dünyada geçerli olan ana para birimlerinden biridir. Avrupalılar küreselleşmeyle karşı karşıyalar. Yeni teknolojiler ve internet kullanımının hızla artması ekonomileri değiştirmekte ve aynı zamanda da beraberinde sosyal ve kültürel güçlükler getirmektedir. Mart 2000'de AB, Avrupa ekonomisini modernize etmek ve ABD ya da yeni sanayileşen ülkeler gibi dünya pazarındaki güçlü oyuncularla rekabet edebilmek için Lisbon stratejisini benimsedi. Lisbon stratejisi, buluşlar yapılmasını ve ticari yatırımları teşvik etmeye ve aynı zamanda Avrupa eğitim sistemini bilgi toplumunun gereksinimlerini karşılamaya uygun hale getirmeyi amaçlıyordu. Bununla birlikte işsizlik ve emekliliğin artan maliyeti ulusal ekonomiler üzerinde baskı yaptığından reformlar daha da gerekli hale gelmişti. Seçmenler bu sorunlara pratik çözümler bulmaları için hükümetlerini sürekli uyarıyordu. 10. Daha önce görülmemiş boyuttaki yeni büyüme için hazırlıklar başladığında Avrupa Birliği daha yeni 15 üyeye ulaşmıştı. 1990'ların ortalarındaki eski Sovyet bloğundan ülkeler, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya, daha önce Sovyetler Birliği içinde bulunan 3 Baltık ülkesi, Estonya, Letonya ve Litvanya ile 2 Akdeniz ülkesi, Malta ve Kıbrıs, AB kapısını çalmaya başladılar. AB, Avrupa kıtasına istikrar getirmeye ve bu genç demokrasilerin Avrupa'nın birleşmesinden yararlanmalarını sağlamaya yol açacak bu girişime hoşgörüyle baktı. Gelecekteki üyelikler için müzakereler Aralık 1997'de başladı. AB'nin 25 ülkeye varan büyümesi 1 Mayıs 2004'te 12 adaydan 10'unun katılımıyla gerçekleşti. Bulgaristan ve Romanya da birliğe 1 Ocak 2007'de katıldı. 3. Genişleme ve komşuluk politikaları. Sayfa 12. Avrupa Birliği üyelik için gerekli olan demokratik, politik ve ekonomik kriterlere uyan her Avrupa ülkesine açıktır. Birkaç kez genişlemenin ardından AB üyesi devletlerin sayısı 6'dan 27'ye yükselmiştir. Yeni bir üyenin kabul edildiği her anlaşma için tüm üye devletlerin oy birliğiyle onayı gerekmektedir. Buna ek olarak her yeni büyümenin öncesinde AB, yeni üyeyi, üyeleri özümseme kapasitesini ve kurumlarının işlevlerini düzgün biçimde yerine getirme becerilerini ölçecektir. Peş peşe gelen büyümeler demokrasiyi güçlendirmiş, Avrupa'yı daha güvenli hale getirmiş ve ticari ve ekonomik büyüme potansiyelini artırmıştır. 1. Bir kıtanın birleşmesi. A. 25 ülkenin birliği. Avrupa Birliği Konseyi Aralık 2002'de Kopenhag'da toplandığında Avrupa'nın birleşme tarihinin en önemli adımını attı. 1 Mayıs 2004'te AB'ye katılmaları için 10 ülkeyi davet eden AB, yalnızca coğrafi boyutunu ve nüfusunu artırmadı. Avrupa kıtasında 1945 yılından beri özgür dünya ile komünist blok arasında var olan ayrıma son verdi. AB'nin bu 5. genişlemesinin siyasi ve ahlaki bir boyutu da var. Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya gibi yalnızca coğrafi olarak değil, aynı zamanda kültür, tarih ve emelleri açısından da diğerleri kadar Avrupalı olan ülkelerin demokratik Avrupa ailesine katılmaları sağlandı. Bu devletler artık AB'nin kurucu büyükleri tarafından tasarlanmış olan büyük projenin ortakları. B. Daha fazla büyüme. 1995'ten beri aday olan Bulgaristan ve Romanya ile de müzakereler 2006 yılı sonunda tamamlanarak 1 Ocak 2007'de AB'ye katılımları gerçekleşti. AB bugün 27 üye ülkeye sahiptir. C. Üyelik için aday olanlar. Bir NATO üyesi olan ve çok uzun bir süredir ortaklık anlaşması olan Türkiye, üyelik için 1987'de başvurdu. Ülkenin coğrafi konumu ve siyasi tarihi olumlu bir yanıt vermeden önce AB'nin bir süre tereddüt etmesine neden oldu. Bununla birlikte Avrupa Birliği Konseyi Ekim 2005'te Türkiye ile katılım müzakerelerini başlattı. Aynı zamanda da diğer bir aday ülke olan Hırvatistan'la müzakerelere başladı. Bu iki ülke için henüz üyelik müzakerelerinin sonunda yapılacak katılım anlaşmasıyla topluluğa giriş tarihi saptanmadı. D. Batı Balkan ülkeleri. Çoğu bir zamanlar Yugoslavya'nın içinde yer alan bu ülkeler yeniden ekonomik yapılanmalarını hızlandırmak, etnik ve dini savaşlar nedeniyle yara almış olan karşılıklı ilişkilerini geliştirmek ve demokratik kurumlarını güçlendirmek için AB'ye dönüyorlar. AB, eski Makedonya, Yugoslav Cumhuriyeti'ne Kasım 2005'te aday ülke statüsü tanıdı. Diğer olası adaylar Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan. Üyelik şartları. A. Yasal koşullar. Avrupa'nın birleşmesi kurucu antlaşmalarına katılmaya ve AB yasalarını tamamen kabul etmeye açık olan tüm Avrupa ülkelerine açık, politik ve ekonomik bir süreç olmuştur. Roma Antlaşması'nın 237. maddesine göre her Avrupa devleti topluluğun bir üyesi olmak için başvurabilir. Maastricht Antlaşması'nın F bendi de üye devletlerin hükümet sistemlerinin demokrasinin ilkelerine göre kurulmuş olması gerektiğini eklemektedir. B. Kopenhag kriterleri. Eski komünist ülkelerin birliğe katılma taleplerinin ardından Avrupa Konseyi 1993'te üye olabilmek için gerekli olan 3 kriter ortaya koydu. Yeni üyeler katıldıkları zaman şunlara sahip olmak zorundalar. Demokrasinin güvencesi olan dengeli kurumlara, hukukun egemenliğine, azınlıkların insan haklarına saygıya ve onları korumaya, işleyen bir piyasa ekonomisine, birlik içindeki rekabet baskısıyla ve pazarın güçlükleriyle baş edebilecek kapasiteye, birliğin hedeflerine ulaşmasında destek olmak dahil üyelik gereklerini yerine getirme becerisine, bu ülkeler uygulamada AB yasalarını uygulamayı ve yönetimi becerebilecek bir kamu idaresine sahip olmalıdır. C. Katılım süreci. Birliğe giriş müzakereleri her ülke ile AB'yi temsil eden Avrupa Komisyonu arasında sürdürülür. Bu müzakereler tamamlandığı zaman bu yeni ülkenin AB'ye katılması kararı var olan üye devletlerin oy birliğiyle konsey toplantısında verilir. Avrupa Parlamentosu üyelerinin salt çoğunluğunun olumlu oy kullanmasıyla muvafakatini verebilir. Tüm katılım anlaşmaları daha sonra üye devletler ve aday ülke tarafından her ülkenin kendi anayasal usullerine göre onaylanmalıdır. Müzakerelerin sürdüğü yıllar boyunca aday ülkeler ekonomik açığı kapatabilmelerini kolaylaştırmak için AB yardımı alırlar. 2004 yılındaki 10 ülkenin katılımıyla gerçekleşen büyüme sırasında yeni üyelerin üyelik koşullarını yerine getirebilmeleri için esas olarak yapısal projelere fon sağlamak üzere 41 milyar avro tutarında bir miktar söz konusu olmuştur. 3. AB ne kadar genişleyebilir? A. Coğrafi sınırlar. Üye ülkelerin çoğunda yer alan AB'nin anayasal antlaşmasının kabulüyle ilgili müzakerelerde birçok Avrupalının Avrupa Birliği'nin nihai sınırları ve hatta kimliğiyle ilgili bazı endişeler taşıdığı ortaya çıktı. Bu sorulara basit yanıtlar bulmak, özellikle de her ülkenin kendi jeopolitik ya da ekonomik çıkarları birbirinden farklı olduğu için oldukça zor. Baltık ülkeleri ve Polonya, Ukrayna'nın üyeliğinden yana, Türkiye'nin giriş olasılığı Gürcistan ve Ermenistan gibi Kafkas ülkelerinin durumları ile ilgili soruları gündeme getirecek. Üyelik koşullarına haiz oldukları halde İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein ise bu ülkelerin kamuoyu şu anda birliğe katılmaya karşı oldukları için AB üyesi değiller. Beyaz Rusya'daki politik durumla Moldova'nın stratejik konumu da halen sorunlar yaratıyor. Rusya'nın üyeliğinin Avrupa Birliği içinde hem siyasi hem de coğrafi olarak kabul edilemez dengesizlikler yaratacağı da çok açıktır. B. İdari zorluklar. Ayrıca 2003 tarihli Nice Antlaşması'nda tanımlanmış olan geçerli üyelik kuralları en fazla 27 üyesi olan bir birliğin kurumsal çerçevesini oluşturmakta. Bu sayının üzerine çıkmak, üye devletlerin kurumları arasındaki ilişkiler üzerine hükümetler arası yeni bir anlaşma yapılmasını gerektirecektir. Birliğin işlevlerini antlaşmaların temel ilkelerine, bakınız 4. bölüm AB'nin işleyişi nasıldır, göre yerine getirebilmesi 30'un üzerinde ülke ile çok daha zor olacaktır. Karar verme usullerinin, AB'nin hareket kabiliyetini kaybetmemesi ve felce uğratmaması için tam olarak tekrar baştan sona incelenmesi gerekli olabilecektir. Sonra bir de resmi diller gibi son derece hassas konular vardır. Bulgaristan ve Romanya'nın üyelikleri resmi dil sayısını 23'e çıkarmıştır. AB'nin büyümesi sıradan insanlara ulusal ya da bölgesel kimliklerinin AB standartları içinde eriyip gideceğini düşündürmemelidir. 4. Adaylar ve aday olmayanlar. Avrupa Birliği komşu ülkelerle ilişkilerini yürütmede birbirine paralel iki politikaya sahiptir. Bunlar bu ülkelerin olası aday listesi içinde yer almasına veya almamasına göre değişir. İstikrar ve birlik anlaşmaları bir ülkenin müzakere sürecinin sonunda AB üyeliğine aday olmasına olanak sağlar. Bu tür anlaşmaların ilki Hırvatistan ve eski Makedonya Yugoslav Cumhuriyeti ile yapıldı. Onları Arnavutluk izledi. Bu bağlamda diğer olası adaylar Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan. Komşuluk politikaları içinde AB'nin Güney Akdeniz ve Güney Kafkasya'daki üye olmayan ülkelerle ve aynı zamanda da AB ile gelecekteki ilişkileri belirsiz olan Doğu Avrupa ülkeleriyle ticaret ve işbirliği anlaşmaları bulunmaktadır. 4. AB'nin işleyişi nasıldır? Sayfa 16. Üye devletleri temsil eden Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi AB'nin ana karar alma organıdır. Devlet başkanı ya da hükümet düzeyinde toplandığı zaman önemli konularda AB'ye politik güç sağlama rolü olan Avrupa Birliği Konseyi olur. Halkı temsil eden Avrupa Parlamentosu, yasama ve bütçe erkini Avrupa Birliği Konseyi ile paylaşır. AB'nin ortak çıkarlarını temsil eden Avrupa Komisyonu ana yönetim organıdır. Mevzuat önerileri yapma hakkı vardır ve AB politikalarının doğru olarak uygulanmasını temin eder. 1. Karar alma üçgeni. Avrupa Birliği yalnızca bir ülkeler konfederasyonu olmanın ötesinde bir yapı, ancak bir federal devlette değil. Aslında tamamen yeni bir oluşum ve hiçbir geleneksel yasal kategoriye girmiyor. Son 50 yılı aşkın bir süredir sürekli gelişmekte olan politik sistemi tarihsel açıdan benzersizdir. Anlaşmalar, birincil olarak bilinen mevzuat, AB vatandaşlarının günlük yaşamları üzerinde doğrudan etki yapan ikincil mevzuatın temelini oluşturur. İkincil mevzuat esas olarak AB kurumlarının benimsediği tüzük, yönerge ve tavsiyelerden oluşuyor. Bu yasalar genel AB politikalarının yanı sıra ulusal hükümetleri temsil eden konsey, vatandaşları temsil eden Avrupa Parlamentosu ve ortak Avrupa çıkarlarını gözeten AB hükümetlerinden bağımsız organ, Avrupa Komisyonu'nun oluşturduğu kurumsal üçgen tarafından alınan kararların sonucunda oluşur. A. Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Konseyi. Bakanlar Konseyi olarak da bilinen Avrupa Birliği Konseyi, AB'nin temel karar alma organıdır. AB üyesi devletler 6 aylık dönemlerde konsey başkanlığının sırayla yürütürler. Her konsey toplantısına her AB ülkesinden bir bakan katılır. Hangi bakanın toplantıya katılacağı gündemdeki konulara bağlıdır. Dışişleri, tarım, endüstri, ulaştırma, çevre gibi. Konseyin ortak kararlar usulü içinde Avrupa Parlamentosu ile paylaştığı yasama yetkisi var. Buna ek olarak konsey ve parlamento, AB bütçesinin kabulünde de eşit sorumluluk taşırlar. Konsey ayrıca komisyon tarafından müzakere edilmiş uluslararası antlaşmaları da sonuca ulaştırır. Konseyde her ülkenin sahip olduğu oy sayısı. Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere 29. İspanya ve Polonya 27. Hollanda 13, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan ve Portekiz 12, Avusturya, Bulgaristan ve İsveç 10, Danimarka, İrlanda, Litvanya, Slovakya ve Finlandiya 7, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Lüksemburg ve Slovenya 4, Malta 3, toplam 345. Nitelikli çoğunluğa ulaşmak için 345 oydan en az 255'i, %73.9 gerekiyor. Ayrıca üye devletlerin çoğunluğu bazı durumlarda 3'te 2'si kararı onaylamalıdır ve herhangi bir üye devlet lehteki oyların toplam AB nüfusunun en az %62'sini temsil ettiğinin teyit edilmesini isteyebilir. Anlaşmalara göre konseyin kararlarını karar alınacak konuya göre basit çoğunlukla, nitelikli çoğunlukla ya da oy birliğiyle alması gerekir. Anlaşmalarda değişiklik yapılması, yeni bir ortak politikanın başlatılması ya da yeni bir ülkenin birliğe katılması gibi önemli konularda konseyin oy birliğiyle karar alması gerekir. Diğer birçok alanda nitelikli çoğunluk oyu yeterli olur. Bu da bir konsey kararının belirli minimum sayıdaki oyun lehte kullanılmasıyla alınabileceği anlamına gelir. Her bir AB ülkesine tahsis edilen oy sayısı kabaca o ülkenin nüfus hacmini yansıtır. Avrupa Konseyi prensip olarak yılda 4 kez toplanır. Başkanlığı o sırada Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığını yürütmekte olan ülkenin başbakanı ya da başkanı üstlenir. Avrupa Komisyonu Başkanı tam üye olarak katılır. Avrupa Konseyi, Maastricht Antlaşması ile birliğin önemli politikalarının resmi öncüsü oldu. Ve Avrupa Birliği Konseyi'nde toplanan bakanların anlaşmaya varamadığı zorlu konuların çözüme kavuşturulması hususunda yetkilendirildi. Avrupa Konseyi aynı zamanda ortak dış ve güvenlik politikası aracılığıyla uluslararası meselelerde baskı yaparak AB'nin diplomatik konularda tek sesle konuşabilmesine olanak sağlıyor. B. Avrupa Parlamentosu. Avrupa Parlamentosu AB vatandaşlarını temsil eden seçilmiş bir organdır. AB'nin etkinlikleri üzerinde politik gözetimde bulunup yasama sürecinde yer alır. 1979 yılından bu yana Avrupa Parlamentosu üyeleri her 5 yılda bir doğrudan genel oy kullanma hakkıyla seçilmektedir. Avrupa Parlamentosu'nda ülke başına düşen üye sayısı 2007-2009. Avusturya 18, Belçika 24, Bulgaristan 18, Kıbrıs 6, Çek Cumhuriyeti 24, Danimarka 14, Estonya 6, Finlandiya 14, Fransa 78, Almanya 99, Yunanistan 24, Macaristan 24, İrlanda 13, İtalya 78, Letonya 9, Litvanya 13, Lüksemburg 9, Malta 5, Hollanda 27, Polonya 54, Portekiz 24, Romanya 35, Slovakya 14, Slovenya 7, İspanya 54, İsveç 19, İngiltere 78, toplam 785. Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumlarını Strasbourg'da ve ek oturumları da Brüksel'de gerçekleştirir. Genel Kurul oturumları için hazırlık çalışmalarını yürüten 20 komitesi ve genellikle Brüksel'de toplanan birkaç politik grubu bulunmaktadır. Genel Sekreterlik Lüksemburg ve Brüksel'dir. Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi gruplar: Avrupa Birleşik Solu, Kuzey, Yeşil Solu 41. Sosyalist Grup 219. Yeşiller Avrupa Özgür Birliği 42. Bağımsızlık Demokrasi 28. Avrupa Liberal ve Demokratlar Birliği 103. Avrupa Halkları Partisi, Hristiyan Demokratlar ve Avrupalı Demokratlar 278. Avrupa İçin Halkların Birliği 30. Bağımsız Üyeler ve Geçici Boş Sandalye Sayısı 44. Toplam 785. Rakamlar Ekim 2006'daki duruma göredir ve Bulgaristan ve Romanya'dan gözlemcileri de içermektedir. Parlamento, AB'nin mevzuat çalışmalarına 3 düzeyde katılmaktadır. Avrupa Parlamentosu, 1987'de Avrupa Tek Senedi'nin yürürlüğe koyduğu işbirliği usulü altında Avrupa Komisyonu tarafından önerilen yönerge ve tüzük taslakları üzerinde görüş bildirir. Komisyondan parlamentonun görüşlerini dikkate alması için önerilerinde değişiklik yapması istenebilir. 1987'den beri Avrupa Parlamentosu'nun komisyon tarafından müzakere edilmiş uluslararası anlaşmalara ve Avrupa Birliği'nin büyümesiyle ilgili herhangi bir öneriye vermesi gereken onayı kapsayan bir onay usulü vardır. 1992 tarihli Maastricht Antlaşması'nın ortaya koyduğu ortak karar usulü de işçilerin serbest dolaşımı, iç pazar, eğitim, araştırma, çevre, Avrupa içi ağlar, sağlık, kültür, tüketicinin korunması dahil tüm önemli konular dizisiyle ilgili yasamada parlamentoyu AB Konseyi ile eşit düzeye getirmektedir. Parlamento üyelerinin mutlak çoğunluğunun konseyin ortak tavrına karşı oy kullanması halinde Avrupa Parlamentosu bu alanlarda önerilmiş mevzuatı reddetme yetkisine sahiptir. Anlaşma bir uzlaşma usulünün uygulanmasına olanak tanır.